Ayrım 12.
Buna rağmen ertesi gün ellerim titreyerek cevabı alıp da isteğimin kabul edildiğini ve Hür Bavyera alayına müracaat etmem emrini aldığımda sevincim sonsuzdu. Birkaç gün sonra ancak 6 yıl sonunda sırtımdan çıkartacağım üniformayı giymiş bulunuyordum. İşte benim ve her Alman için dünya hayatının en unutulmaz ve en kutsal zamanı bu şekilde başladı. Bu muazzam mücadelenin olaylara karşısında bütün geçmiş tatsız bir içliğe büründü. Övünce layık bir hüzünle bu günleri düşünüyorum. Bu harika olayın yıl dönümü 10 kere tekrar etti. Tarihin lütfuyla katılma imkanı bulduğum o kahramanlar mücadelesi adresinin ilk dakikalarını düşünmeden edemiyordum. Sanki her şey dün olmuş gibi geliyor. Kendimi üniforma içinde sevgili arkadaşlarımın arasında görüyorum. Sonra ilk defa olarak talime çıkarken cepheye gidiş dönüşüne kadar her şey gözlerimin önünden geçiyor. O zaman beni ve benim gibi pek çoklarını endişeye sürükleyen cepheye gidişimizin gecikmesiydi. Bu beni rahatsız ediyordu. Mesela zaferlerimizden ve bizimkilerin kahramanlıklarından haberler aldıkça sevincime bir damla acı karışıyordu. Çünkü her yeni zafer oraya oldukça geç ulaşıyor, katılamamak tehlikesini gündeme getiriyor. Sonunda beklediğimiz gün geldi ve Münih'ten ayrıldık. İlk olarak Rhin'i böylelikle gördüm. O şahin dalgaların yanı sıra batıya doğru gidiyorduk. İki Alman nehrini bütün nehirlere karşı yüzyıllık düşmanlığın hırsına karşı savunacaktık. Sabah sesinin ince türleri arasından güneşin ilk ışıkları gözlerimizin önünde Nidervand abidesini gösterdiğinde o sonu gelmez askeri trenden eski Watch and Rhin marşı yükseldi. Göğsüm şek ve heyecandan nefes alamayacak kadar daralıyordu. Sonra Flander'de soğuk ve rutubetli bir gece geldi. Bu gecenin içinde sessizce yürüyorduk. Güneş bulutlardan sıyrılmaya başladığında aniden başlarımızın üzerinde çelik parçaları ıslık çalmaya başladı. Saflarımız arasına kuru gürültüyle küçük kurşun parçaları toprağa saplandılar. Küçük bulut dağılmadan önce 200 ağızdan ilk ölüm haberi üzerine ilk hurra sesleri yükselmeye başladı. O zaman kurşunların vızıltısı, topların gürültüsü, insanların feryatları başladı. Aniden kavga pancar tarlalarından ve çitlerden öteye kaydı. Göğüs göğüse bir kavga fakat uzaktan bir marşın sesi duyuyordu. Bu ses yavaş yavaş bizi sarıp diğer takımlara geçiyordu. Ölüm bizim saflarımızın aramızı biçmeye başladığında milli marşı söyleyerek arkadan gelenlere ulaştırıyorduk. 4 gün sonra geriye döndük. Giderken takındığımız tavrımız tamamen değişmiş bulunuyordu. 17 yaşındaki çocuklar şimdi büyük adam gibi görünüyorlardı. Liss alayının gönüllüleri belli ki kurallara uygun savaşmayı öğrenememişlerdi. Fakat hepsi de eski asker gibi ölmesini bilmişlerdi. Bu başlangıçtı. Yıllar birbirini böyle takip etti. Fakat savaşın romantizmi yerini dehşete terk etmekte gecikmedi. Şevk ve heyecan yavaş yavaş sönerek coşkun sevinçler ölüm korkusuna boğuldular. Öyle bir zaman geldi ki herkes kendi içgüdüsüyle görev arasında mücadeleye girişti. Ben de bu mücadeleden ayrı değildim. Ölüm çevrede gezerken bilinmeyen duygular insanda insanı uyandırıyor, zaafa uğrayan vücudu kendini aklın yolu gibi gösteriyordu. Fakat biliyordum ki bu korkaklığın eseridir. Uzun ve yorucu bir mücadeleden sonra nihayet görev duygusu ağır basıyordu. Nitekim 1915-16 kışında söz konusu mücadele bende son buldu. İradem inkar edilmesi mümkün olmayan hakim bir duruma geçmiş, ancak ilk zamanlardaki heyecanlı hücumlar yerini kararlı bir sakinliğe bırakmıştı. Artık sinirlerim zayıflamadan aklım ve şuurum yerinde olarak hareket ediyordum. Genç bir gönüllü olarak geldiğim bu yerde artık gün görmüş bir asker olmaya başlamıştım. Bu durum sadece benim için geçerli değildi. Bütün orduda da bu değişim meydana gelmişti. Sürekli hücumlar içinde asker olgunlaşıp sertleşiyor, hücumlara dayanamayanlar eliniyordu. Ancak şimdi aradan 2-3 yıl gibi bir zaman geçtikten sonra bir çatışmadan diğerine girmiş, üstün silahlarla zorluklara karşı koymuş bir ordu hakkında hüküm verilebilirdi. O da bu biricik ordunun değerinin kazanmış olduğu tecrübeyle ilgili olmasıydı. Yıllar geçebilir fakat hiç kimse Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusunu hatırlamadan kahramanlıktan söz etmeye kalkışamaz. O zaman geçmişin sisleri arasında ne sarsılan ne de gerileyen sağlam cephenin ölümsüz görüntüleri, gri çelik miğferleri ortaya çıkacaktır. Ben o yıllarda askerdim ve siyasetle uğraşmak gibi bir niyetim yoktu. Zaten bunun yeri ve zamanı da değildi. Bugün hala aynı fikirdeyim ki sıradan bir arabacı askeri bile en iyi parlamenterden çok daha iyi görevler yapmıştır. Ben hiçbir zaman söyleyecek sözü olanların bunu düşmanın yüzüne karşı hayranlığı ve nutuk aletini evinde bırakarak görevini yerine getirmeye çalıştığı o dakikalarda olduğu kadar bu şarlatanlardan nefret etmemişimdir. Evet, bütün bu politikacılardan o zaman tiksiniyordum. Elimden gelmiş olsaydı sadece politikacılardan ibaret bir çöpçü taburu kurardım. Çünkü doğru namuslu adamları kızdırmadan, hatta onlara zarar vermeden canları istediği kadar bu işi yapabilirlerdi. O sebeple politikayı aklımdan hiç geçirmedim. Fakat bazı olaylar karşısında hassasiyet göstermekten de kendimi alamıyordum. Bu tür olaylar gerçekte bütün millete dokunuyordu ama biz askerleri daha yakından ilgilendiriyordu. Beni fena halde sinirlendiren iki olay vardı ki bunları fevkalede zararlı görüyordum. Daha ilk seferden itibaren bir takım yayın organları ağır ağır fakat o denli de tehlikeli olan ve ilk anda pek çok kişi tarafından fark edilmeyecek biçimde milli duyguların içine zehir akıtmıştı. yapmaya başladılar. Bu durum adeta iyilikten ve doğruluktan yana bir maske ardında yapılıyordu. Zafer haberleri geldikçe gösterilen coşkuyu yansıtmaktan kaçınıyorlardı. Bu tavır altında heyecan ve sevincin büyük bir millete layık olmasını adeta yersiz buluyorlardı. Onlara göre cesaret ve kahramanlık gayet doğal şeylerdi. Aynı şey yabancı milletlerin insanları için de geçerliydi. Kaldı ki şunu da akıldan çıkartmamalıydık. Savaşa girmek bizim isteğimiz değildi. Hatta insanlığın uzlaşması yönünde katkımız olduğunu itiraf etmekten utanmalıydık. Bu sebeplerden dolayı öylesine bağrışmalarla ordunun temizliğine gölge düşürmeye kimsenin hakkı yoktu. Böylesi bir durum düşmanlarımız açısından kötüye yorulabilirdi. Oysa gerçek bir kahramanın sessizlik içinde parlak başarılarını unutmakla gösterdiği alçak gönüllülük kadar hayranlık gösterilecek hiçbir şey olamazdı. Bu boş boğazları ve kalem serserilerini kollarından tutup getirerek milletin moralini bozamayacak duruma getirmek için hemen orada idam edilmeleri gerektiği halde her zaferi selamlayan yakışıksız neşe ve sevinci hafife alan tedbirlere uygun olunma yoluna gidildi. Oysa milli heyecan bir defa kırıldığında tamir edilmesinin mümkün olmayacağı hesaba katılmadı. Bu durum bir sarhoşluktur ve o sıfatla yaşamalıdır. Bu şevk ve heyecan gücü olmadan milletin maneviyatını inanılmaz derecede çetin bir imtihanla karşı karşıya bırakan o mücadeleye nasıl devam edilebilir? Büyük halk kitlelerinin psikolojik yapılarını çok iyi bildiğimden bu gibi durumlarda bu demiri kızgın halde tutacak ateşi de estetik bakımdan gayet yüksek bir ruhi durum ile canlı tutmanın mümkün olmayacağını biliyordum. Buna göre ihtirasların kaynayıp köpürmesini artırmak için mümkün olanların hepsini yapmak çılgınlıktır. Fakat tesadüf sonucu yaratılmış olan şevk ve heyecanın yok edilmeye çalışılması anlaşılacak bir şey değildir. İkinci olarak beni sinirlendiren Marksist ideolojiye karşı nasıl bir tavır alınacağına ilişkin görüşlerdi. Düşünceme göre bu tür görüşler bu vebanın ne olduğuna dair zihinlerde en küçük bir fikrin olmamasıydı. Partilerin birliğini hayal etmekle Marksizmin akıl ve mantık çerçevesinde yönlendirilebileceğini ciddi olarak akıllarından geçirebiliyorlardı. Oysa burada tek bir partiden söz etmiyorlardı. Ortada insanlığı yıkıma sürükleyecek bir ideoloji söz konusuydu. Bu ideoloji Yahudileşmiş üniversiteler kesinlikle duyulmadığı ve buna karşılık özellikle bizim yüksek bürokratlar arasında bununla ilgili hiçbir kitap okuyup öğrenmediklerinden tam anlamıyla hiçbir şey bilmiyorlardı. Nitekim 1914 Ağustos'unda meydana gelen Alman işçi hareketini Marksizmle eşdeğerde görmeleri bunun açık örneklerinden sadece biridir. Ancak Alman işçisi bu zehirli tutkuya kapılmaktan kendini kurtarma yolunu bulmuştur. Eğer böyle olmasaydı hiçbir şekilde kavgaya katılmazdı. Ne var ki buna rağmen Marksizmin milli olabileceğini düşünecek kadar aptallık çizgisine vardıklarını görüyoruz. Bu durum uzun yıllar boyunca devleti idare eden bürokratları hiçbirinin bu ideolojinin özünü araştırma ve inceleme zahmetine katlanmadıklarını göstermektedir. Böyle olmasaydı bu kadar saçma bir şey zihinlerde zor yer ederdi. Son ve kesin hedefi Yahudi olmayan bütün devletleri yıkmaktan ibaret olan Marksizmin ağına düşürdüğü Alman işçilerinin 1914 Temmuz'unda uyanıp gittikçe büyüyen bir heyecanla vatan savunmasına gittiklerini dehşetle izlemiş olacaktır. Kısa bir zamanda bu alçakça kandırılmanın bütün yalanlarını milli rüzgar karşısında çevreye savrulup gitti. Bu durum karşısında Yahudi sürüleri belli sınırlar içinde kaldılar. 60 yıldan beri kitlelere telkin ettikleri yalanlardan sanki hiçbir iz kalmamış gibiydi. Bu durum Alman işçi sınıfını idare edenler için çok kötü bir sürpriz oldu. Ancak bu idareciler kendilerini tehdit eden tehlikeyi görür görmez, ikiyüzlülük maskesini takarak bu defada milli şevk ve heyecanın yanında yer almakta gecikmediler. Halkı zehirleyen bu Yahudilerin bütün hilekar toplantılarına karşı tedbir almanın tam zamanıydı. İşte böylesi bir anda hiç tereddüt etmeden yükseltecekleri feryat ve şikayetleri aldırmadan onların seslerini kesmek gerekiyordu. 1914 Ağustos'unda milletler arası yardımlaşmaya ilişkin Yahudi gevezeliği Alman işçi sınıfının gündeminden aniden çıktı. Çünkü bundan çok kısa bir zaman sonra Amerikan şarapnelleri hareket halinde olan kıtaların üzerine adeta kardeşliği takdir edercesine yağmaya başlamış bulunuyordu. Alman işçisi milli gururuna sahip çıktığı bir sırada ciddi bir hükümet için milletin düşmanlarına merhamet göstermemek gerçekten milli bir görevdi. En iyi vatan evlatları cephelerde ölürken hiç olmazsa cephe gerisindeki mikrobu kurutmak gerekirdi. Ne var ki yapılması gereken bu hareket yerine Haşmetli İmparator eski canilere elini uzatarak milletin en hilekar katillerine hoşgörü göstermek lütfunda bulundu. Onlar da böylelikle yeniden toparlanma imkanı kazandılar. Böylelikle zehirli yılan eski işine daha dikkatli ve daha tehlikeli biçimde devam ediyordu. Namuslu kişiler eski röpte şambırlarını hayal ederken yeminlerinde durmayan canilere ihtilal düşünmekteydiler. Ben bu layık lütuf meselesine karşı derin bir nefret duymakla beraber bu işlerin sonucunun bu denli korkunç olabileceğini tahmin etmiyordum. Peki bu durumda ne yapmak gerekirdi? İlk akla gelen bu uğursuz grubun önde gelenlerini tutuklayıp mahkemeye vererek milleti kurtarmak, bu pisliğin kökünü kazımak için bütün silahlı araçları merhamet göstermeden kullanmak gerekiyordu. Partiler kapatılmalı, parlamento gerekiyorsa kaba kuvvet kullanılarak nizama sokulmalı, hatta daha iyisine kapatılma yoluna gidilmeliydi. Bugün Cumhuriyet partileri nasıl dağıtma yoluna gidiyorsa, o zaman da haklı olarak bu yol kullanılmalıydı. Çünkü bütün bu milletin hayatı söz konusuydu. O zamanlar kendimce bu meseleleri düşündüm. Tarihte tesadüfen karşılaşılan benzer olaylar ve özellikle dini konular söz konusu olduğu zaman düşünülerek şöylesi bir esaslı fikre varılır. Felsefi anlayışlar ve fikirler belli manevi eğilimlerden doğan hareketler ister doğru olsun ister yanlış olsun bir zaman sonra artık sadece bir şart ile maddi kuvvet tarafından ezilebilir. Bu maddi kuvvet yeni bir ateş yakan, yeni bir felsefi anlayış veya fikrin hizmetinde bulunmalıdır. Manevi bir anlayışa dayanan ahlaki bir kuvvet olmadan tek başına fizik kuvvetin başarısı hiçbir zaman bir fikrin yıkılması veya yayılmasının sonucuna bizi ulaştıramaz. Sadece bu fikrin son taraftarlarının insaf edilmeden kökleri kazınır, tamamen yok edilirse kesin bir başarıdan söz edilebilir. Oysa çoğu durumlarda bu türlü hareket bir devleti belli bir zaman için siyasi yönden güçlü devletler arasından çıkartmakla sonuçlanır. Çünkü böyle bir kan alma operasyonu tecrübeyle sabit olduğundan halkın en iyi bölümünü üzüntüye sürükler. Gerçekten de manevi bir dayanağı olmayan zulüm ve baskıların hepsi ahlaken haksız görünür ve bir milletin en iyi unsurlar arasında bir kırbaç tesiri yaparak onu protestolara iter. Bu durum pek çok kişiye bu tür olaylar sadece bir fikri kaba kuvvet kullanarak yıkma girişimine karşı duyulan merhamet hissinden ileri gelir. İşte bu tür kanaat taşıyanların sayısı zulüm ve baskıyla genişleyerek çoğalır. Bu sebeple felsefi anlayışın yok edilmesi ancak gerçek bir değer ifade eden bütün fertlerin uzun bir süre içerisinde zorlamayla yok edilmesi mümkün olabilir. Fakat bu kadar tam anlamıyla iç temizlik halinde milletin uğrayacağı genel zayıflık yok edilmek istenenlerin intikamını alır. Oysa karşısında tepki gösterilen ideoloji küçük bir toplumu rahatsız ettiğinde böylesi bir hareket tarzı her zaman daha başından başarısızlığa mahkumdur. Yine bu sebepledir ki bütün doğup gelişme hareketlerinde olduğu gibi ilerlemenin ilk zamanları seri bir imha ile karşı karşıyadır. Oysa yıllar geçtikçe o küçük hareketin gücü artacak ve yaşlılık zaafı yaklaştıkça başka şekiller altında ve başka sebeplere tabi olmakla beraber yerini yeni bir gençliğe terk edecektir. Uygulamada manevi bir temel olmadan bir ideolojiyi veya meydana getirdiği örgütlenme eserlerini yok etmek yolundaki girişimlerin hemen hepsi bir başarısızlığa uğramıştır ve açıklayacağımız sebeplerden dolayı çoğu zaman istenilen hedeflerin tamamen tersi meydana gelmiştir. Sadece silahlı güce başvuran bir mücadele tarzı için en temel şart kararlılıktır. Yine hedefin başarısı söz konusu ideolojiyi yok etmek için metodun uzun süreli uygulanma biçimine bağlıdır. Fakat burada kuvvetin yerini hoşgörü alırsa yok edilmek istenen ideoloji tekrar güçlenmekle kalmaz. Baskı ve sindirme kampanyası geçer geçmez çektikleri ızdırabın doğurduğu nefret ve isyan duygusu eski ideolojiye yeni yandaşlar kazandırdığı gibi eskilere daha da inat ve dayanma gücü vereceğinden her yeni baskı dalgasından yeni başarılar elde edilecektir. Başarmanın şartlarından ilki sürekliliktir. Fakat bu kararlılık ve inat ancak şiddet uygulanmasından ibaret belli bir manevi kanaatin sonucu olabilir. Bütün bunlara eklenebilecek bir şey daha vardır. O da her felsefi anlayış, ister dini ister siyasi içerikte olsun, çoğu zaman burada bir sınır çizmek zordur. Muhalif fikirleri olumsuz mahiyede tahrip etmek için mücadele etmekten ziyade, olumlu bir manada kendi inançlarını kabul ettirmek için mücadele eder. O sebeple mücadelesi bir savunma olmaktan çok bir hücumdur. Hedefinin belirli olması durumu onun için bir üstünlük teşkil eder. Çünkü hedef, onun kendi fikirlerinin zaferi demektir. Aksi durumda düşman ideolojisinin tahribi yolundaki olumsuz hedefi ne zaman elde edildiğini ve artık kazanılmış olduğu kabul edileceğini kestirmek zordur. Sadece bu sebepten dolayı felsefi bir anlayışa yönelik saldırı, savunmaya yönelik harekete oranla daha mantıklı ve daha güçlü olacaktır. Çünkü sonuçta burada da karar ve sonuç savunma ile değil hücum ile geçerlidir. Manevi bir güce karşı kuvvet araçlarıyla mücadele, silah yani bir manevi inancın ideolojinin önderi ve savunucusu gibi ortaya çıkmadıkça her durumda savunma konumunda kalacaktır. Buradan sonuç olarak şu gözlemler tespit edilebilir. Ahlaki bir sistemi maddi güç ile ezmek yönündeki girişimlerin hepsi mücadelenin yeni bir manevi mevzi lehinde hücum konumunu almadıkça sonuçsuz kalacaktır. Ancak iki felsefi anlayış arasında eşit mücadeledir ki karşısındakini acımasızca kullanılan güç silahı savunduğu taraf lehine kesin bir sonuca dönüşebilmiş olsun. Bu sebeple Marksizme karşı mücadele şimdiye kadar daima sonuçsuz kalmıştır. Bismarck'ın sosyalistler aleyhindeki kanunlarının her şeye rağmen sonuçsuz kalmasıdır ancak bu şekilde açıklanabilir. O kanunların böylesi sonuçsuz kalması şaşırtıcı değildir. Çünkü mücadeleye felsefi bir anlayış veya inancın zaferi için girişilmemiştir. Bismarck'ın mücadelesi böyle bir platformdan yoksun bulunuyordu. Devlet otoritesi veya düzenin sağlanması denilen sözler haklarındaki gevezeliklerin zihinlere bir ölüm kalım mücadelesi için gerekli olan hamleyi vermek hususunda uygun bir zemin oluşturacağını düşünmek ancak bakanlık bürokratlarındaki o atalar sözünün hükmüne girmiş akıl ve hikmete sahip olmaya gerek gösterdi. Fakat bu mücadelede etkili bir manevi yön eksik olduğundan Bismarck sosyalistler aleyhindeki kanunlarını uygulayabilmek için esasında sosyalist düşüncenin eseri olan bir kurumun muhakemesine ve iyi niyetine başvurmak zorunda kaldı. Demir Şansölye Marksizm hakkında bu savaşın kaderini burjuva demokrasisinin niyetine bırakmakla adeta lahanayı keçiye emanet etmiş oluyordu. Pek tabii durum böyle olunca Bismarck'ın mücadelesinin sonucu kötü bir hayal kırıklığı oldu. Fakat Dünya Savaşı sırasında veya bunun başlangıcında durum ve şartlar başka biçimde miydi diye sorduğunuzda cevap hayır olacaktır. Devletin iktidarının o devirde Marksizmin açık örneği olan sosyal demokratlara karşı durumunu değiştirmek düşüncelerine daldıkça bu felsefi akımın yerine kurulabilecek bir başka ideoloji olmadığını da kabullenmek zorundayım. Marksizmin yıkıldığını farz etsek bile halk kitlelerinin sunulacaktı. Yandaşları veya sempatizanları arasında yönetici sınıflarını az çok kaybetmiş işçi kitlelisini sürükleyebilecek başka hiçbir fikir hareketi yoktu. Beynelmilenci bir tutucunun sınıf mücadelesini terk ettikten sonra burjuva bir partiye yeni bir sınıf örgütüne hemen görüleceğini düşünmek anlamsız olduğu kadar aptalca bir şeydi. Çünkü çeşitli örgütler ne kadar hoş olmazsa olmasın, inkar edilemez ki burjuva politikacılığından birçoklarının nazarında sınıflar arası uçurum siyaset bakımından onlar için uygunsuz bir şekilde etki yapmaya başlamadığı sürece gayet normal görünecekti. Bu gerçeği kabullenmemek sadece yabancının yüzsüzlüğünü ve aynı zamanda aptallığını ispat eder. Özellikle büyük halk kitlelerini gerçekte olduğundan daha aptal sanmaktan kaçınmak gerekir. Politik meselelere duyguların akıldan daha çok bir çözüm yolu olarak görünmesi nadir bir şey değildir. Fakat halk kitleleri tarafından alınmış olan uluslararası durumun anlamsızlığını yeteri kadar ispat ettiği gibi barışı demokrasinin liderleri burjuva karargahından çıktıkları halde daha az gayri ölçülü olduğu düşünülmekle esaslı biçimde reddedilmiş olur. Milyonlarca burjuva her sabah Yahudileşmiş demokratik gazetelerini dindarca bir saygı gösterdikleri sürece bu efendilerin biraz başka çeşit hazırlanmış olsa bile sonuçta aynı pisliği yutmaktan başka bir şey yapmayan arkadaşların aptallıklarıyla eğlenmeleri oldukça yakışıksız bir harekettir. O sebeple her şeye rağmen birer gerçek olan olaylara hakaret etmekten kaçınılmalıdır. Şu gerçek inkar edilemez ki sınıf meselesinde özellikle seçimlerden önce açıklanmasına izin verilebileceği üzere hiçbir yönüyle maddiyat dışı meseleler söz konusu değildir. Milletimizin büyük bir kısmı tarafından hissedilen sınıf gururu, kol işçisine karşı daha az takdir ve önem verilmesi gibi ancak sersemlerin hayallerinde olabilecek bir olaydır. Diğer taraftan aydınlarımız denilen kişilerin muhakeme yeteneğindeki zaaf işte bu çevrelerde gerçekte Marksizmin meydana getirdiği bir cüzdanı daha hayatı son bulmuş olmamış bir devletin kaybedilmiş alanı yeniden elde etmekten aciz bulunacağı durumunun anlaşılmasıyla sabittir. Kendi kendilerince verdikleri isimle burjuva partiler hiçbir zaman proletarya kitlelerini öyle kolay kolay bağlamayı başaramayacaklardır. Çünkü burada birbirlerinden kısmen yapay biçimde ayrı bulunan ve eşdeğer durumlara ancak bir mücadele konumu olabilen iki ayrı dünya karşı karşıya bulunmaktadır. Ne var ki burada en genç olanın galip gelmesi kaçınılmazdır. O da Marksizm'dir. Gerçekten 1914'te Marksizm aleyhinde bir mücadele düşünülebilirdi. Fakat bu tavır ve hareketin yerini alacak pratik hiçbir şeyin olmayışı yüzünden devam etmesi oldukça şüpheli görünüyordu. Burada önemli bir eksiklik söz konusuydu. İşte daha savaştan çok daha önce benim fikrim buydu. Bu sebeple mevcut olan partilerden herhangi birine girmemiştim. Sosyal demokratlara karşı parlamenter bir partiden başka herhangi bir hareketin var olmayışı sebebiyle zorlu bir mücadeleye girişmenin imkansızlığının ortada oluşu da bu konuda beni haklı çıkartıyordu. Bundan sonra ilk defa olarak ileride siyasi bir mücadeleye atılmak fikri zihnimde uyanmaya başladı. Esas bu sebeple o tarihten itibaren dostlarımdan oluşan küçük grupta savaş sonrası mesleğimin yanı sıra bir hatip sıfatıyla faaliyete girişeceğimi o zaman açıklamış bulunuyordum. Gerçekten de bu bende kesin verilmiş bir karar hükmündeydi. 6. Bölüm Savaş Propagandası. Bütün siyasi olayları takip ederken sürekli olarak dikkat ettiğim ve özellikle ilgilendiğim konu propaganda faaliyetleriydi. Propaganda ne demek olduğunu ben sosyalist Marksist örgütlerinin ciddi bir şekilde sahip oldukları ve usta biri tarafından nasıl silah olarak kullanıldığını görünce anladım. Bu şekilde propagandanın uygun bir biçimde kullanılmasının gerçekten bir sanat olduğunu ve bunda burjuva partilerine tamamen yabancı olduklarını hayli önce öğrendim. Sadece Hristiyan sosyal hareket özellikle Luger zamanında bu aracı kullanmakta oldukça usta davranarak başarısının önemli bölümünü ona borçlu oldu. Fakat ilk defa olarak ancak savaş esnasında uygun bir biçimde organize edilmiş bir propagandanın ne kadar harika sonuçlar yaratabileceğine şahit oldum. Üzülerek belirtmeliyim ki burada propagandanın ne demek olduğunu ancak muhalif bir partide gözlemlemek gerekiyordu. Çünkü bizim tarafımızdaki faaliyet bu bakımdan oldukça geride kalmaktaydı. Almanlar tarafından önemli oranda bir propagandanın kesinlikle olmayışı açıkça askerlerin gözünden kaçmıyordu. Bu meseleyle daha ciddi şekilde uğraşmanın sebebi buraya dayanıyordu. Bu işe kafa yormak için nasıl olsa bol vaktim olduğu gibi pratik düşman tarafı bize en parlak örnekler gösteriyordu. Çünkü bizde eksik olanı düşman tarafından görülmemiş bir ustalıkla ve gerçekten yaratıcı bir zeka ile tam zamanında uygulamaya koyuyordu. Düşman tarafın bu savaş propagandasından oldukça yararlandım. Ancak zaman geçtikçe bu derslerden faydalanması gereken asıl kişilerin kafalarında hiçbir iz bırakmıyordu. Bunların bir kısmı başkalarının verdiği dersleri kabul etmeyecek kadar kendilerini kurnaz sanarken bir kısmı da gerekli olan namusu iyi niyetten yoksun bulunuyorlardı. Sonuç olarak bizde bir propaganda var mıydı? Üzülerek belirtmeliyim ki bu soruya olumsuz cevap verebilirdim. Bu sahada pratiğe çıkartılmış olan ne varsa hepsi başından itibaren o denli yanlış ve eksikti ki çoğu zaman açıktan açığa kötü olmasalar bile tamamen anlamsız ve boş şeylerdi. Çünkü Alman propagandası incelendiğinde şahsi olarak yetersiz psikolojik bakımdan hatalarla dolu olduğu görülecektir. Öyle geliyor ki bu iki sorudan sonra söz konusu edilenin ne olduğu anlaşılamamıştır. Yani propaganda bir araç mıdır yoksa bir amaç mıdır? Propaganda bir araçtır ve amaç bakımından hakkında bir hüküm vermek gerekirse, şekli hizmet etmiş olduğu amaca destek vermek için uygun bir tarzda intibak ettirilmiş olması gerekmektedir. Yine o kadar açık olarak söylemek gerekir ki, genel fayda yönünden önemli bir takım amaçlar mevcut olabilir. Bu sebeple bir propagandanın esasındaki önemini çeşitli biçimde takdir etmek mümkündür. Fakat savaş sırasında uğrunda mücadele verilen hedef, insanın hayal edebileceği amaçların en temizi ve en büyüğüdür. Bu milletimizin hürriyet ve bağımsızlığıdır. Bir başka anlamda bu şeref ve namus demektir. Şeref ve namusunu yitiren kimselerse genellikle bağımsızlık ve hürriyetlerini de kaybetmeye mahkumdurlar. Diğer yandan şerefsiz bir toplumun soyu hiçbir zaman hürriyete layık değildir. Korkak bir köle olmak isteyen adam şerefe ve namusa sahip olamaz. Çünkü böylesi bir şeref ve namus kısa bir zaman içinde aşağılığa dönüşür. Alman milleti yaşamak için insanıl amaçlar uğrunda savaşıyorlardı. Savaş propagandasının amacı kahramanlık ruhunu korumak hedefi taşımaktır. Bu sebeple propagandanın amacı Alman milletinin zaferine de yardım etmek olmalıydı. Milletler yeryüzünde hayatta kalmak için mücadele ettikleri veya yok olma tehlikesiyle karşılaştıklarında bütün insanlık ve estetik değerlere ait düşünceleri hiçbir şey ifade etmez. Çünkü bütün değerler eser içinde kanat gerip durmadıkları gibi insan hayalinden çıkıp ona bağlı bulunurlar. İnsanın bu dünyadan gitmesi bu değerleri sıfıra indirir çünkü tabiat onları kesinlikle bilmez. Ancak bu tür değerlendirmeler az sayıda ırklara ve kavimlere özgü olup bu da onların duygularında vücut buldukları ölçü içindedir. İnsancılık ve estetik bu değerlerin yaratıcıları olan ırklar ortadan kalktıkları ölçüde yıkılıp gideceklerdir. Bu sebeple bütün değerlerin yeryüzünde bir milletin veya kavmin yaşamak için giriştiği mücadelede ancak ikinci derecede bir yer işgal edecektir. Bu tür değerler mücadeleye giren bir kavmin varlık gücünü felç eder etmez, mücadelenin şeklini belirleme yönünde hakim rol oynar. İşte göze çarpan netice budur. İnsancılık meselesinde Moltke bu konudaki fikirlerini açıklarken şöyle demektedir. Savaşta insancılığın savaşı mümkün olduğunca hızlı idare etmek olup, daha sert mücadele usulleri en insancıl olanıdır. Fakat bu tür muhakemeye, estetik sahaya ve diğer şeylere ait laflarla açıklanmaya kalkışılırsa verilecek tek cevap vardır. Hayat mücadelesi gibi yakıcı bir mesele her çeşit estetik değerlerin çok üstündedir. İnsan hayatında en çirkin olabilecek olgu esaret boyunduruğudur. Acaba Sivling türünden dev adımlar Alman milletinin şimdiki kaderini estetik olarak mı değerlendiriyorlar? Bu tür entelektüel konusunun modern yaratıcısı olan Yahudilerle bu konuda tartışmaya girilemez. Onların bütün hayatları İsa'nın hayalinde sembolize olmuş estetiğin somut bir ret ve inkarlarından ibarettir. Fakat mücadele söz konusu olduğu zaman madem ki güzellik ve insancılık artık hiçbir anlam ifade etmiyor, o halde propaganda bu amaç için bir öneme değer ilkelerden hareket etmek suretiyle muhakeme edilebilirdi. Eğer bütün bunlar daha seri bir zafere ulaşmanın şartıysa, aynı zamanda milletin şeref ve namusunun korunmasına yardım ediyor olmalıydılar. Ölüm kalım noktasında böylesi bir mücadelede, savaş propagandası hakkında takındığım tavır kendi adıma bundan ibarettir. Hükümet çevrelerinde bu husus açıkça anlaşılmış olsaydı, bu silahın kullanılma şekli hakkında hiçbir zaman tereddüde düşülemeyecekti. Çünkü kullanmasını bilen kimsenin elinde bu gerçekten olağanüstü bir silahtı. Çok önemli bir değere sahip ikinci bir mesele de şuydu. Propaganda kime yönelik olmalıdır? Aydınlara mı yoksa halk kitlelerine mi? Propaganda daima kitleye yönelik olmalıdır. Fikir ve düşünce adamları için veya hiç olmazsa çoğu zaman bu isimle tanımlanan kimseler için ilmi açıklama vardır. Propaganda onun içeriği ile ilim arasındaki ilişki, duvar afişi ile sanat arasındaki ilişki kadardır. Duvar afişi gösterildiği şekilde hiçbir sanat değeri yoktur. İlancılık sanatı ressamın şekil ve renkleri aracılığıyla görenlerin dikkatini çekmektir. Bir sanat sergisinin duvar ilanı sadece sergideki sanata dikkat çekmek amacı taşır. Bu ne kadar başarılı olursa reklamcılık sanatı da o kadar büyük olur. Bunun dışında duvar ilanı halk kitlelerine serginin manası hakkında bir fikir vermek içindir. Kaldı ki bu sergideki büyük sanatın yerini doldurmak için değildir. Bu sebeple sanatı bizzat inceleyip araştırmak isteyen bir kişi duvar ilanından başka bir şey incelemek zorundadır. Şimdi propaganda kelimesiyle ifade ettiğimiz olgu da bundan farklı bir şey değildir. Propagandanın görevi kişi kişi ilmi olarak bilgi sahibi yapmak değildir. Onun görevi kitlelerin dikkatini belli olaylar, şartlar ve benzeri objeler üzerine çekmektir. Bunun ne denli önemli olduğunu ancak kitlelere bu amaçla anlatılabilir. Burada sanat o denli üstün bir şekilde hareket etmektedir ki bir olgu veya olayın gerekliliği, doğruluğu hakkında genel bir kanaatin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Propaganda esasında bir gereklilik teşkil etmediği, konu duvar ilanı olduğu gibi kalabalıkların dikkatini çekmekten ibaret olup ilmi bilgi sahibi olmak isteyenlere ders vermek olmadığı yönüyle de hareket tarzı duygulara pek azıda akla hitap etmelidir. Her propaganda halkın anlayacağı konuları içermekle manevi seviyesine hitap edeceği kimselerin içindeki en kısıtlı kafaların seviyeleri çerçevesinde tutulmalıdır. Bu şartlar altında kazanılmak istenen kimseler ne kadar kalabalıksa manevi seviyesi o kadar aşağıda olmalıdır. Fakat savaş esnasında sonuna kadar dayanmak için propaganda taktiğinde olduğu gibi bütün bir millet kendi hareket alanına çekmek istemiyorsa çok yüksek fikri yeteneklere güvenmekten sakınılmasında fayda vardır.